Ayrım 12. Sayfa 118. 7. Bölüm. Aslında o gece düşünde Miss Gilby'yi görmesi doğaldı. Miss Gilby başındaki geniş şapkasıyla çölde hemen yanında ilerliyor ve otoriter bir sesle "Kertenkelelere çok daha fazla dikkat etmelisin John. Doğa tarihi konusunda zaten her zaman biraz zayıftın" diyordu. John'un cevabı hep aynıydı. "Peki Miss Gilby." Ama Miss Gilby bu kadarla bırakmıyordu elbette. "Ne demek istediğimi anlamıyormuş gibi davranmamalısın John. Ne kastettiğimi çok iyi biliyorsun. Disiplin tatlım." John uyandı ve bir an kendini senendeki gibi hissetti. Gerçekten de hanın odası yatakhaneye benziyordu. Çıplaklık, demir karyola ve hijyenik beyaz badanalı duvarlar. "Tanrım," diye düşündü John. "Bugün nasıl geçecek?" Miss Gilby düşünde ne demişti? "Disiplin." Evet, bunun bir anlamı olmalıydı. Daha dün durup dururken moralini nasıl da bozmuş, kendini ne kötü bir duruma düşürmüştü. Düşüncelerini disiplin altına almalı, kendini daha sistematik düşünmeye koşullamalıydı. Özellikle de agorafobiden kurtulmak için tüm gerekenleri yapmalıydı. Kendini o an handa iyi hissediyordu. Belki de gün boyu orada kalması daha doğru olacaktı. Ancak bunun düşüncesiyle bile kalbinin sıkıştığını hissetti. Koskoca bir günü bu izbe, kasvetli, parafin, kuyruk yağı ve sinek ilacı kokan yerde geçirmek. Üstelik ne okuyacak ne de yapabilecek bir şey vardı. Acaba hapishanedeki mahkumlar günlerini nasıl geçiriyorlardı? Onlar böyle yaşamaya alışmış olmalılardı. Üstelik çevrelerinde başka mahkumlar ve mektuplaşma olanakları da vardı. Zaten olmasa herhalde akıllarını kaçırabilirlerdi. Ama burada mutlak bir yalnızlık vardı. Bir tür hücre cezası. İnsanı çıldırtan bir şey. Yapayalnız. Günlerce, haftalarca. Neden sanki ona haftalardır buradaymış gibi geliyordu? Üstelik daha yalnızca 2 gün olmuştu. Ne diyordu Ömer Hayyam? "Geçmiş olan dünden hiç iade etme." Ya da öyle bir şey. Neden sanki sözcükleri tam olarak anımsayamıyordu? Hayır, yine başlamamalıydı. Şiirleri anımsamaya ve okumaya çalışmanın hiçbir yararı olmamıştı. Kesinlikle hayır, tam aksine. Gerçek olan şu ki, şiirlerde onu daha da tedirgin eden bir şey vardı. Bir dokunaklılık, ruhuna işleyen bir şey. Yine neden bahsediyordu? Hiç kuşkusuz duyarlılık insandaki iyi niteliklerden biriydi. Üstelik kendisi her zaman duyarlı bir insan olmuştu. "Her zaman bir balık kadar soğuktun." Neden sanki yine Blanche'ın sesi bölmüştü düşüncelerini? Üstelik de bu çok gereksiz ve bayağı bir ifadeydi. Tam da Blanche'a yakışan bir ifade. Tutkularının esiri olup darmadağın olmayı göze almış düşkün birinden farklı bir tavır beklenemezdi elbette. Bayağı olması Blanche'ın suçu değildi. Onun doğasında vardı bu. Genç bir kızken güzelliği, çekiciliği ve aldığı eğitim bunu bir ölçüde gizliyor. Bu belki o kadar da dikkat çekmiyordu. Ama bayağılık her zaman onun içinde bir yerlerde vardı. Balık kadar soğuk, anlamsız, saçma. Aslında Blanche'ın kendisi balık gibi biraz soğukkanlı olsaydı çok daha iyi olabilirdi. Ne kadar acınası bir yaşam olmuştu zavallının. Kesinlikle acınası, berbat bir yaşam. Ne demişti? İnsan kendi günahlarını düşününce. Zavallı Blanche. Bunu yapmanın John'un pek fazla zamanını almayacağını o bile kabul etmişti. Kendisiyle John arasındaki farkın bilincindeydi. John'un kişiliğindeki üstün, iyi nitelikleri ve kendisine bahşedilenleri düşünmekten kısa sürede yorulup sıkılacağının farkındaydı. Parantez içinde, belki de doğruydu bu. İnsan kendisine bahşedilenleri doğal karşılıyor, yeterince düşünmüyor, şükretmiyordu. Peki Blanche sonunda ne demişti? İlginç bir şeydi bu. Ah evet, günlerce kendinden başka düşünecek hiçbir şeyin olmasa acaba kendinle ilgili ne gibi gerçekleri keşfederdin? Bu ilginç bir fikirdi. Gerçekten de ilginç bir fikir. Ama Blanche kendisinin böyle bir şeyi asla göze alamayacağını da söylemişti. Sanki bunu yapmaktan korkarmış gibi. John, acaba insan gerçekten de düşünerek kendisiyle ilgili bilmediği yeni bir şeyler keşfedebilir mi? Diye geçirdi içinden. Tabii aslında ben kendimi düşünmeye hiç alışık değilim. Hiçbir zaman kendini düşünen bencil bir kadın olmadım. Acaba diye düşündü John, başkaları beni nasıl görüyor? Fiziksel olarak değil, kişisel anlamda. İnsanların bazı durumlarda ona karşı verdikleri tepkileri anımsamaya çalıştı. Örneğin Barbara. Tabii anne, hizmetçilerin her zaman kusursuzdur. Sen daima en iyisini seçersin. Bu bir şekilde çocukların iyi bir ev hanımı olduğunu ve evin iyi yönetilmesini sağladığının farkında olduklarını ve onu takdir ettiklerini gösteriyordu. Bu doğruydu da, evini iyi ve sorunsuz yönetiyordu. Hizmetçileri onu seviyor, sayıyordu ya da en azından öyleymiş gibi davranıyor, isteklerini de kusursuz bir şekilde yerine getiriyorlardı. Gerçi başı ağrıdığında ya da kendini iyi hissetmediğinde ona karşı pek o kadar sevecen davranmıyorlardı ama o da onlara asla yakınlaşma fırsatı tanımamıştı. Hiç beklenmedik bir anda işten ayrılan o mükemmel aşçı da tam gider ayak aynı şeyi ifade etmişti. Takdir edilmediğim bir yerde sonsuza dek çalışamam, saçma. Bir şey yanlış olduğunda daima yüzüme vurulup, doğru olduğundaysa asla bir tek övgü sözcüğü bile duymamak. Bu çok moral bozucu adam. Bunun üzerine John, soğuk, umursamaz bir tavırla, ''Şunu anlamalısın. Eğer ben bir şey söylemiyorsam, bu her şeyin yolunda gittiği anlamına gelir.'' dedi. ''Bu doğru adam, gerçek olabilir. Ama siz de kabul etmelisiniz ki, bu durum insanın cesaretini kırıyor.'' Ne de olsa ben bir insanım. Sırf siz istediniz diye çok zor olmasına rağmen o İspanyol yahnisini hazırlamak için kendimi paraladım. Ben yapmış olmak için bir şeyi yapan insanlardan değilim. Ama yahni kusursuzdu. Evet madam, zaten tamamı yenip hiçbir yorum gelmediğinde bunu anlamıştım. John daha fazla sabredemedi. Aptallık ettiğinizin farkında değil misiniz? Sonuçta bu evde aşçılık yapmak için çok iyi bir ücretle işe... Ücretin çok iyi olduğu doğru adam. Bu da sizin çok iyi bir aşçı olduğunuzu göstermeye yeterli, değil mi? Eğer bir şeyden memnun olmasam bunu belirtirdim. Bunu zaten yapıyorsunuz adam. Sanırım bundan hoşlanmıyor, içerliyorsunuz. Konu bu değil ki adam. Neyse, bunu daha fazla konuşmanın anlamı yok. Ay sonunda işten ayrılmak istiyorum. Hizmetçiler, diye düşündü John. Tatminsiz yaratıklar. İnsanın başını ağrıtmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Ama yine de hepsi adeta Rodney'e tapıyorlardı. Tabii bunun nasıl nedeni onun erkek olmasıydı. Hiçbir zaman onun için bir şey yapmak onlara ağır gelmiyordu. Ya Rodney'in onlar hakkında bildikleri akıl alır gibi değildi. Bir defasında hiç umulmadık bir anda Edna'nın üzerine pek gitme demişti. Erkek arkadaşı onu bir başkası için terk etmiş. Bu da onu çileden çıkarmış. Aklı tamamen bunda. Sürekli bir şeyleri düşürüyor, tabağa iki defa sebze koyuyor, her şeyi unutuyor. ''Bunu nereden biliyorsun Rodney?'' ''Bu sabah kendisi anlattı.'' ''Bunu seninle konuşmuş olması ilginç.'' ''Aslına bakarsan ona neyi olduğunu soran bendim.'' Gözlerinden ağlamış olduğu anlaşılıyordu. John içinden ''Rodney ne kadar sevecen, iyi yürekli bir insan.'' diye düşündü. Bir defasında ona ''Aslında senin avukat olarak insanların dertlerinden, sorunlarından ve tartışmalarından bıkmış olman gerekirdi.'' demişti. Rodney, evet öyle olması gerektiğini düşünülebilir, demişti. Ama bu bir şekilde doğru değil işte. Taşralı bir avukat olarak insan ilişkilerindeki bilinmeyen karanlık yönleri başka meslek sahiplerinden çok daha fazla öğrenebiliyorsun. Tabii doktorlar dışında. Bunun sonucunda da insanlara karşı çok daha fazla yakınlık duyuyor, onlara çok daha fazla acıyorsun. İnsan dediğin aslında öylesine kırılgan, kuşkuya, ihtirasa, hırsa, açgözlülüğe, korkutulmaya öylesine yatkın ki... Ama bazen de hiç umulmadık kadar alçak gönüllü ve cesur olabiliyor. Kim bilir, belki birinin sevgisini, merhametini kazanmak için verdiğin tek ödün de bu yakınlık. O anda ona sormak isterdi. Ödün mü? Bununla ne kastediyorsun? Ama her nedense dilinin ucuna kadar gelmesine rağmen sormadı. Böylesi daha doğru diye düşünüyordu. Doğrusu bu. Yine de Rodney'de çok çabuk uyanan acıma duygusu onu zaman zaman çok rahatsız ediyordu. Örneğin ihtiyar Huddiston'ın ipotek davasında olduğu gibi. Bunu Rodney'in kendisinden değil, Huddiston'ın yeğeninin geveze karısından duyduğunda eve oldukça perişan ve sinirli döndü. Rodney'in Huddiston'da kendi birikimlerinden para vermiş olduğu doğru olabilir miydi? Rodney'e bunu sorduğunda öfkelendi, yüzü kızardı ve hiddetle ''Bunu da kim söyledi?'' diye sordu. John gerçeği anlattı. ''Neden sanki herkes gibi kredi almadı ki?'' Teminatı yeterli olmadığı için. Bugünlerde tarım arazisi karşılığında kredi bulmak o kadar kolay değil. Öyleyse sen neden borç verdin? Her şey yoluna girecek John. Huddiston iyi bir çiftçi. Sorunu sermayesinin olmaması. İki kötü hasat mevsimi geçirince daha fazla dayanamadı. Bu hiçbir şeyi değiştirmiyor Rodney. Durumu kötü ve paraya ihtiyacı var. Hiç akıllıca bir yatırım yapmadığın kanısındayım. Ve Rodney bir anda hiç umulmadık şekilde kontrolünü yitirdi, parladı. Ülkedeki çiftçilerin ne kadar kötü durumda olduklarına farkında mısın sen? Hükümetin kötü politikaları sonucunda tarıma ilişkin sorunların ne boyuta geldiğinin. Sonra uzun uzun İngiltere'nin tarımsal üretime ilişkin sorunlarını sayıp döktü ve sözlerini Huddeston'un yaşadığı özel sorunlara değinerek bitirdi. Bu herkesin başına gelebilir. Bunun onun aklı ya da çalışkan olup olmamasıyla hiçbir ilgisi yok. Onun yerinde olup ben de aynı şeyleri yaşayabilirdim. Sermayesi az, ayrıca şanssızlık da bunun üzerine eklenince. Böyle söylediğim için beni bağışla John. Ama bu seni hiç ilgilendirmiyor. Ben çocukların eğitimi ya da ev işlerine nasıl karışmıyorsam, sen de benim işlerime karışmamalısın. Burası senin alanın, orası da benim. Kırılmıştı, hem de çok kırılmıştı. Rodney'in onunla bu tarz konuşmasına alışık değildi. Neredeyse kavga edeceklerdi. Hem de niçin? O sevimsiz, sıkıcı ihtiyar Huddeston için. Konu bu aptal adam olunca Rodney ile hiç konuşulmuyordu. Rodney pazar günleri öğleden sonra genellikle onun çiftliğine gidiyor, onunla tarlalarda dolaşıyordu. Geri döndüğünde ise uzun uzun ekinlerden, hayvanların hastalıklarından ve bu gibi diğer birçok saçma sapan konudan bahsediyordu. Hatta misafirleri bile bunları dinlemek zorunda kalabiliyorlardı. John, yine Rodney ile Bayan Sherston'ın bir bahçe partisi sırasında bahçedeki banklardan birinde oturduklarını ve Rodney'in uzun uzun bunları anlattığını anımsıyordu. Rodney konuşuyor da konuşuyordu. Hatta John onların ne konuştuklarını merak etmiş, yanlarına gitmişti. Çünkü Rodney heyecan içinde konuşuyor, Leslie de sözde büyük bir ilgiyle dinliyordu. Konu süt ineklerinin verimi, ülkede onların soylarının geliştirilmesinin gerekliliğiydi. Bu konunun Leslie'yi ilgilendiriyor olması olanaksızdı. Bu gibi konularda hiçbir fikri yoktu. Yine de büyük bir dikkatle dinliyor görünüyor ve gözlerini Rodney'in coşkulu, hevesli yüzünden ayıramıyordu. John kocasına doğru eğilerek yavaşça, ''Rodney, zavallı Bayan Sherston'ı bu gibi konularla daha fazla sıkmasan.'' diye fısıldadı. Parantez içinde, o sırada Sherston'lar Creamminster'a yeni gelmişlerdi ve onları pek tanımıyorlardı. Rodney'in yüzündeki ışık bir anda kayboldu ve Leslie'ye dönerek mahcup bir ifadeyle, ''Sizi sıktıysam çok özür dilerim.'' dedi. Leslie Sherston birden telaşla atıldı. ''Hayır hayır, yanılıyorsunuz Bayan Scudamore. Bay Scudamore'un anlattıkları benim için çok ilginç.'' Leslie'nin gözünde beliren pırıltıyı fark eden John kendi kendine ''Bence bu dakikası dakikasına uymayan havai bir kadın.'' diye düşündü. O anda birine Randolph soluk soluğa yanlarına geldi ve Rodney'e seslendi. ''Rodney, hayatım, gelip teniste benimle eş olur musun? Herkes seni bekliyor.'' Sonrasında da onun gibi alımlı ve çekici bir kızdan beklenecek şekilde sevimli ve ısrarcı bir şekilde iki elini uzattı. Rodney'i ayağa kaldırdı ve yüzüne tatlı tatlı gülerek onu tenis kortuna doğru çekiştirdi. Rodney'in gerçekte bunu isteyip istemediği umurunda bile değildi. Mirna kendinden emin bir şekilde Rodney'in yanında yürüyordu. Onun koluna girmişti ve arada sırada gülümseyerek yüzüne bakıyordu. John sinirliydi, düşünüyordu. Her şey iyi güzel de erkekler kendilerinin peşinden koşan kızlardan hoşlanmazlar ki. Ama sonra birden erkeklerin yine de bundan hoşlanıyor olabilecekleri düşüncesiyle sırtından aşağı soğuk terler boşandı. Başını kaldırdığında Leslie'nin ona baktığını gördü. Leslie hiç de biraz önceki gibi görünmüyordu. Aksine yüz ifadesinden John adına üzüldüğü anlaşılıyordu. Aslında üzülecek bir şey yoktu ki. Münasebetsiz. John dar yatağında huzursuzluk içinde kıpırdandı. Mina Randolph da nereden gelmişti aklına? Evet, kendisinin başkaları üzerinde nasıl bir etki bıraktığını düşünüyordu. Mina büyük olasılıkla ondan hiç hoşlanmıyordu. Ama ne fark ederdi ki? Onun böyle düşünmesi doğal. Hatta iyiydi bile. O eline fırsat geçtiğinde herkesin evliliğini yıkabilecek tipte bir kızdı. Neyse, o anda bunu düşünmenin yeri ve zamanı değildi. Kalkmalı ve kahvaltıya inmeliydi. Belki bu kez yumurtayı yağda ya da sütte pişirirlerdi. Köseleden farksız omletleri yemekten bıkmıştı. Yumurtayı suda pişirmek mi? Sahip haşlama yumurta mı istiyor? John, haşlanmış yumurta istemediğini belirtti. Deneyimlerinden bu gibi yerlerde haşlanmış yumurtanın genellikle rafadan değil, lop olarak geldiğini biliyordu. Hintliye suya ya da süte kırarak yumurta pişirme tekniğini anlattı. Hintli başını salladı. Yumurtayı suya kırmak mı? Yumurta kaybolup gider. Sahibe yağda kızarmış yumurta getirecek ben. Böylece John kenarları iyice kızarıp kurumuş, sarısıysa sertleşmiş iki yağda yumurta yemek zorunda kaldı ve içinden omlet çok daha iyiydi diye düşündü. Kısa bir süre sonra kahvaltısını bitirmişti. Treni sordu ama haber yoktu. Artık açık ve net olarak belliydi. Önünde burada geçirilecek uzun bir gün daha vardı. Ama bu kez zamanını çok daha iyi planlayacaktı. Çok daha akıllıca. Şimdiye dek tek sorununu bir şekilde zaman geçirmek olarak görmüş olması aptallıktı. Zamanını istasyonun yakınında tren bekleyerek geçirmişti. Dolayısıyla da sinirleri gerilmişti. Burada geçireceği zamanı bir dinlenme, bir huzur dönemi olarak algılarsa, evet disiplin, bir tür inziva. Tüm koyu dindarların yaptıkları şey, inzivaya çekilmek ve sonra ruhsal dinginliğe ulaşarak geri dönmek. John, neden sanki ben de ruhsal anlamda yenilenip ruhsal dinginliğe ulaşmayayım diye düşündü. Son zamanlarda çok durgun, gerilimsiz, tek düze bir yaşamı olmuştu. Fazlasıyla sorunsuz ve rahat. Ayrım sonu. Sayfa 128.